Cansu Çağlayan'la Yeni Gün başlıyor.
Biraz önce bir soru sormuştum. Bir günde neredeyse 1 milyar dolar kazanmak nasıl bir şey olurdu? Bu parayı kazanan bir isim var. Elon Musk, evet, doğru tahmin ettiniz. Elon Musk zirveyi yine kimseye kaptırmadı. 50 yaşındaki milyarder servetini 754 milyar dolara çıkararak tarihe geçti. Tesla ve SpaceX CEO'su Musk yıl boyunca servetini 421 milyar dolardan 754 milyar dolara yükseltti. Ekim ayında 500 milyar doları aşarak da bir ilki başardı. Forbes'un verilerine göre Musk'ın 2025 yılındaki net kazancı 333 milyar dolar, bu da günde ortalama 935 milyon dolar demek ve bu rakam tüm milyarderler arasında yılın en yüksek kazancı olarak kayıtlara geçti. Yani biz hesap makinesiyle yetişmeye çalışırken o rekor kırmaya devam ediyor. Bu haberi okurken çenem yoruldu desem o meşhur atasözünü de hemen hatırlayacaksınızdır eminim. Bir konuşma sırasında sözünüz kesildiğinde çoğumuz bunu doğrudan kabalık olarak yorumluyoruz, değil mi? Ama psikoloji dünyasından gelen yeni araştırmalar işin her zaman öyle olmadığını söylüyor. Uzmanlara göre söz kesme davranışı çoğu zaman kötü niyetten değil, beynin çalışma hızından kaynaklanıyor. Özellikle kaygı yaşayan kişilerde zihin sürekli bir aciliyet hissi üretiyor. Düşünceler o kadar hızlı akıyor ki konuşma sırasını beklemek içsel bir stres yaratabiliyor. Araya girmek, o düşünceyi kaybetmeden söylemenin bir yolu haline geliyor. Bazı insanlarda ise aşırı heyecan ya da coşku devreye giriyor. Söyleneni tamamlamayı beklemek zor geliyor. Dikkat dağınıklığı yaşayan kişilerde de şimdi söylemezsem unuturum düşüncesi söz kesmeyi tetikleyebiliyor. Araştırmacılar da altını çiziyor. Bu davranış çoğu zaman otomatik ve farkında olmadan yapılıyor. Yani karşınızdaki sizi susturmak ya da küçümsemek istemiyor olabilir. Kısacası söz kesmeyi her zaman görgüsüzlük olarak değil, bazen beynin doğal bir refleksi olarak görmek gerekiyor. Bu bakış açısı iletişimde biraz daha anlayışlı olmamıza yardımcı olabilir. Biraz da teknoloji dünyasına ve e-ticaret dünyasına göz atalım. Google e-ticarette oyunu değiştirecek yeni bir adım attı ve Gemini üzerinden alışveriş dönemini resmen başlattı. Buna göre artık Google aramalarda ya da Gemini uygulamasında beğendiğiniz bir ürünü seçip başka sitelere gitmeden, form doldurmadan doğrudan yapay zeka arayüzü içinden saniyeler içinde satın alabileceksiniz. Universal Commerce Protocol adı verilen bu sistem Google Pay altyapısıyla çalışıyor. Google hesabınıza tek tıkla giriş yapıp Wallet'teki adres ve ödeme bilgileriyle işlemi tamamlıyorsunuz. Üstelik Shopify, Etsy, Walmart ve Target gibi devler sisteme şimdiden dahil. Visa, Mastercard desteğiyle güvenlik tarafı da güçlendirilmiş durumda. Amazon, Microsoft ve ChatGPT'nin ardından Google'ın bu hamlesi yapay zeka destekli alışveriş rekabetini yeni bir seviyeye taşıyor. Yakın gelecekte PayPal ve Sarakat puanlarının da sisteme eklenmesi bekleniyor. Bakalım ülkemize entegrasyonu nasıl olacak Google'ın Gemini üzerinden alışveriş dönemi. İş yerlerinde ortak alanlarda çalışanlar arasında bitmeyen bir çok sıcak çok soğuk tartışması vardır ya. İşte o tartışmanın bilimsel cevabı bulunmuş. İngiltere'de 2000 kişiyle yapılan araştırmaya göre insanların kendilerini en huzurlu, dengede ve üretken hissettikleri ideal sıcaklık tam 21 dereceymiş. Bilim insanları bu noktaya thermostat adını veriyor. Yani zihin ve bedenin maksimum uyum yakaladığı eşik. 21 derecenin altına düşüldüğünde ise vücut stres moduna giriyor. 17 derecenin altında dikkat azalıyor, enerji düşüyor. 16,7 derecede ise odaklanma neredeyse tamamen kayboluyor ve uyku kalitesi ciddi şekilde bozuluyormuş. Ama fazla sıcak da çözüm değil. 21 dereceden sonra verim yeniden düşüyor. 22 derecede sinirlilik artıyor. 24 derecenin üzerinde ise beyin yavaşlıyor ve yoğun bir rehavet oluşuyor. Uzmanlara göre 19,5-21 derece aralığı sadece konfor değil, zihinsel performans için de kritik. Yani iyi hissetmenin ve iyi çalışmanın gerçekten bir termostat ayarı var. 21 derece. Dansı Çağlayan'la Yeni Gün devam ediyor. UNESCO Dünya Mirası listesi gezilecek güzel yerleri değil, insanlığın ortak hafızasını da temsil ediyor ve bu listede ülkeler arasındaki kültürel zenginlik yarışı her geçen yıl daha da dikkat çekiyor. Güncel verilere göre en fazla UNESCO Dünya Mirası alanına sahip ülkelerin başında İtalya ve Çin geliyor. Bu ülkeleri Almanya, Fransa ve İspanya takip ediyormuş. Hindistan, Meksika, Birleşik Krallık, Rusya ve İran da listenin üst sıralarında yer alan diğer ülkeler arasında. Türkiye'yi soracak olursak o da 22 UNESCO Dünya Mirası alanıyla bu tabloda önemli bir konuma sahip. Göbekli Tepe, Kapadokya, Efes ve İstanbul'un tarihi alanları Türkiye'nin dünya mirasına sunduğu en güçlü örnekler arasında gösteriliyor. Uzmanlar listenin her yıl yeni keşifler, arkeolojik bulgular ve koruma çalışmalarıyla güncellendiğine de dikkat çekiyor. Yani UNESCO listesi geçmişi korurken geleceğe de yön vermeye devam ediyor. Ülkemizin de bu listede üst sıralarda yer alması bizlere gurur veriyor. Sadece bir video daha diye başlayıp kendinizi yarım saat sonra hala ekrana bakarken yakaladığınız oluyor mu? İşte tam bu noktada akışta Olivia Yukobonis beliriyor ve Olivia Unplugged adıyla içerik üreten Yukobonis sosyal medyada ne kadar hızlı zaman kaybettiğimizi yüzümüze çarpıyor. Öyle ki izleyicilere onun videosundan yalnızca iki içerik önce ne izlediklerini bile hatırlamadıklarını söylüyor. Amacı basit ama güçlü, sonsuz kaydırmaya kısa bir fren koymak ve telefonu bırak demek. Elbette eleştirenler de var. Sen de burada paylaşıyorsun diyenlere verdiği cevap net. İnsanlara ulaşmak için onların olduğu yerde olmak gerekiyor. Melbourne Üniversitesi'nden Profesör Ofir Turel'e göre de sorun tam burada başlıyor. Çoğu insan sosyal medyada geçirdiği süreyi ciddi biçimde hafife alıyor. Araştırmalarda ekran süreleri gösterildiğinde kullanıcıların adeta şok yaşadığı ve büyük kısmının bilinçli olarak kullanımını azalttığı görülüyor. Yukobonis de bu farkındalık hareketinin dijital yüzlerinden biri, hatta kullanıcıların odaklarını geri kazanmaya yardımcı olan Opal adlı ekran süresi uygulaması için de çalışıyor. İlginç olan şu, videolarında herhangi bir reklam ya da marka vurgusu yok, logo yok, yönlendirme yok. Sadece akışın ortasında duran sade bir hatırlatma.
Soğuk bir çarşamba sabahındayız. Üşümemek için, hastalanmamak için sıkı sıkıya giyindik. Acaba soğuk hava insanı hasta eder mi? Monsuz çıkmak, yağmurda üşümek, cam açık uyumak. Hepsi yıllardır grip ve nezlenin başlıca suçlusu ilan edilir. Ama bilim diyor ki mesele sandığımız kadar basit değil. Uzmanlara göre hastalıkların gerçek nedeni virüsler. Soğuk hava değil yani. Rinovirüs ve influenza gibi virüsler insandan insana bulaşıyor. Ancak kışın vaka sayısının artmasının sebebi doğrudan üşümek değil, soğuk havanın yarattığı ortam. Çünkü soğuk ve kuru hava virüsler için adeta korunaklı bir alan. Havada daha uzun süre asılı kalabiliyorlar. Bulaşma ihtimali artıyor. Üstelik soğuk hava solunum yollarımızın iç yüzeyini kurutuyor, savunma bariyerini zayıflatıyor, burun içindeki damarlar daralıyor ve bağışıklık hücrelerinin virüslere ulaşması zorlaşıyor. Bir de davranışsal tarafı var. Kışın kapalı alanlarda daha çok vakit geçiriyoruz, havalandırma azalıyor ve bulaş zinciri de hızlanıyor. Özetle soğuk hava sizi doğrudan hasta etmiyor ama virüslerin işini ciddi şekilde kolaylaştırıyor. Aslında nesilden nesile aktarılan sıkı giyin aman hasta olursun cümlesinde haklılık payı var. Sadece sebebi biraz farklı. Hayal değil, artık ciddi ciddi konuşuluyor. Ay'da otel açılması planlanıyor. Uzay turizmi şirketleri ve özel girişimler Ay yörüngesinde ya da yüzeyine yakın bölgelerde kurulacak ilk lüks konaklama projeleri için hazırlıklara başladı. Ama fiyatlar bu dünyadan değil gibi, resmen uzaydan. İlk bilgilere göre rezervasyon bedeli tam 1 milyon dolar. Yani sadece yer ayırtmak bile bir servet. Konaklama ücretinin ise yaklaşık 10 milyon dolar olması bekleniyor. Bu projeler sıfır yerçekiminde yaşam deneyimi, dünyayı aydan izleme ve astronotlara özel tasarlanmış kapsül odalar gibi ayrıcalıklar sunmayı hedefliyor. Henüz tarih net değil ama görünen o ki gelecekte tatil nereye sorusunun cevabı gerçekten Ay olabilir. Yani Ezel'in yıllar önce söylediği gerçek olacak. Şimdi gerçekten birileri bizi Ay'a götürecek ve orada konaklayabileceğiz. Ama önce biraz kredi kartımızın limitine bakmamız lazım. Bir restorana gittiğinizde en fazla neyle karşılaşmayı beklersiniz? Geç gelen sipariş, soğuk çorba, belki tatsız bir servis. Ama Japonya'da yaşanan olay bambaşka. Kyoto'daki bir ramen restoranın sahibi, internet üzerinden mekanı hakkında kötü yorum yapan iki müşteriyi bulana tam 100 bin yen ödül vereceğini açıkladı. Üstelik bunu sosyal medyada açık açık duyurdu. Yorum sahiplerinin fotoğraflarını paylaştı ve adeta bulana para ilanı verdi. Peki bulduğu zaman ne yapacak? Onu çok merak ettim ben. Hani böyle bir şiddet durumu mu olacak? Paylaşım kısa sürede viral oldu, tepki yağdı. İnsanlar bunu açıkça bir hedef gösterme ve tehdit olarak değerlendirdi. Baskılar artınca restoran sahibi gönderiyi silmek zorunda kaldı ve özür yayımladı. Yani bir tabak ramen yüzünden başlayan öfke, dijital çağda esnafla müşteri arasındaki sınırın ne kadar kolay aşılabildiğini de herkese göstermiş oldu. Japonya'dan genellikle empati, sevgi ve saygı üzerine haberler görürdük ama bu haber beni gerçekten çok şaşırttı. Avrupa'da yıllardır konuşulan yaşlanan kıta gerçeği artık Fransa'yı da yakalamış durumda. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk kez Fransa'da ölümler doğumları geçmiş. Ulusal İstatistik Kurumu INSEE'nin 2025 verilerine göre ülkede 651 bin ölüm, 645 bin doğum kaydedilmiş. Yani uzun yıllar Avrupa'nın en genç kalan ülkelerinden biri olan Fransa'da denge tersine dönmüş durumda. Fransa aslında doğum oranlarıyla hep bir istisnaydı. 2023'te kadın başına 1,65 çocukta Avrupa Birliği'nde Bulgaristan'dan sonra ikinci sıradaydı. Ama 2025'te bu oran 1,56'ya gerilemiş durumda. Küçük gibi görünen bu düşüş nüfusun hızla yaşlanmasıyla birleşince tabloyu tamamen değiştirmiş. Bu gelişme sadece bir istatistik değil, Avrupa'nın demografik daralma sürecine Fransa'nın da dahil olduğu anlamına geliyor. Guardian'ın yorumuna göre Fransa yıllardır sahip olduğu nüfus avantajını kaybetmeye başlıyor. Yani artık mesele sadece ekonomik değil, Avrupa'da geleceği belirleyecek en büyük başlıklardan biri nüfus olacak gibi görünüyor. Bunu duyan çok şaşırıyor ama bilim insanları ilginç bir şey fark etmiş. Erteleyen insanların beyni üretken denilen insanlara göre çok daha yoğun çalışıyormuş. Prefrontal korteksleri fikirlerle, olasılıklarla ya şöyle olursa senaryolarıyla dolup taşıyormuş. Yani mesele tembellik değil, zihinsel bir bilgi fırtınası. MRI sonuçları şunu söylüyor, bu bir irade eksikliği değil. Beynin içsel eleştiriye karşı geliştirdiği bir savunma. Her adımı defalarca tartıyorlar, kusursuz olmadan başlamak istemiyorlar ve ilginç olan şu, baskı anında parlıyorlar. Son dakika geldiğinde adrenalin iç sesi susturuyor ve yaratıcılık akıyor. 2 saatte başkasının bir haftada yapamadığını yapabiliyorlar. Yani hiçbir şey yapmıyor gibi göründüğün anlarda bile beynin içeride harıl harıl çalışıyor aslında. Erteleyen son dakikacı insanlar için harika bir motivasyon araştırması diyebilirim. Biraz da teknoloji dünyasına göz atalım. Google'dan yapay zeka tarafında çok tartışılacak yeni bir adım geldi. Gemini artık Personal Intelligence, kişisel zeka özelliği ile kullanıcıya daha kişisel yanıtlar vermek için Gmail, Google fotoğraflar, arama geçmişi ve YouTube verilerine erişim isteyebilecek. Özellik şu an Amerika Birleşik Devletleri'nde beta ve yakında Google AI Pro ile AI Ultra abonelerine açılıyor. Mantık basit ama etkisi büyük. Gemini sizin dijital geçmişinizi tarayarak size özel bilgi çıkarabiliyor. Google yöneticisi Josh Woodward'ın verdiği örnek çarpıcı. Aracının plakasını ve lastik ölçüsünü bilmiyorsan Gemini fotoğraflarını tarayıp plakayı okuyor ve gerekli bilgiyi buluyor. Yani sistem sizin yerinizi hatırlıyor, arşivliyor ve bağlıyor. Google gizlilik tarafında varsayılan kapalı uygulama izin gerekiyor diyor ve sağlık gibi hassas alanlara filtre koyduğunu belirtiyor. Ancak işin kritik kısmı şu, şirket bazı verilerin insan incelemeciler tarafından görülebileceğini de açıkça kabul ediyor. Özetle Gemini artık sadece bir sohbet botu değil, dijital hafızanıza erişmek isteyen bir kişisel asistan haline gelecek. Kolaylık mı, mahremiyet riski mi, tartışma tam da burada başlıyor. Siz olsanız tüm verilerinizi Gemini'ye verir misiniz? Yapay zekayı daha hızlı, daha rahat kullanabilmek için. Biraz önce sormuştum, yakın arkadaşlar bir araya geldiğinde IQ seviyesi gerçekten düşüyor olabilir mi diye. Virginia Tech Enstitüsü'nün araştırmasına göre birbirine çok bağlı insanlar aynı ortamdayken grup içi etkileşim beynin bazı bilişsel bölgelerini baskılıyor ve bireylerin test performansı ortalama %83'e varan oranlarda düşebiliyormuş. Ama kötü bir şey mi bu? Aslında tam tersi. Çünkü yakın arkadaş ortamında kibir yok, rekabet yok, ego yok. beyin tehlike yok diyerek freni indiriyor, daha az analiz ediyor ve daha çok rahatlıyor. O yüzden mantıksız kararlar alabiliyoruz, bazen çocuk gibi davranıyoruz, saçma esprilere gülüyoruz. Yani zekamız gitmiyor, sadece izin alıyor. Eğlenmek, gevşemek ve kendimiz olmak için. Kısacası o an biraz daha az akıllı ama daha çok mutlu oluyoruz. İyi ki yakın arkadaşlarımız varlar. Bir an için IQ'muzun düşmesine de değerler. Güney Kore'de tıbbın geleceğini değiştirebilecek bir buluş geldi. Kore İleri Bilim ve Teknoloji Enstitüsü araştırmacıları AGCL adını verdikleri özel bir toz geliştirdi. Bu toz yara üzerine püskürtüldüğü anda sadece bir saniye içinde jele dönüşüyor ve kanamayı durduruyormuş. Üstelik sentetik değil, alginat, kitosan ve lelizin gibi tamamen doğal maddelerden oluşuyor. Yapılan güvenlik testlerinde hemoliz oranı %3'ün altında, yani kana zarar vermiyor. Hücre canlılığı ise %99'un üzerindeymiş. Antibakteriyel etkisi de oldukça yüksek olduğu için enfeksiyon riskini ciddi biçimde azaltıyor. Uzmanlara göre bu teknoloji özellikle acil müdahalelerde, kazalarda ve savaş alanlarında hayat kurtarıcı olabilir. Kısacası yara bandı ve gazlı bez dönemi yavaş yavaş kapanıyor olabilir. Bilim kanamayı durdurma işini artık saniyelere indirmiş durumda. Sağlık alanında mucize gibi bir gelişme desem yanlış olmaz.
Tansu Çağlayan'la Yeni gün sona erdi.